Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne esdaqal hadis kitabullah ve hayral hadiyedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Ehl-i sünnet vel cemaatin iman ve tevhid akidesinde geçen hafta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine, risaletine imanla ilgili bir giriş yapmıştık. Bu hafta da mucizeleri ve nübüvvet delilleriyle ilgili bir başlığımız var. Ona devam edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde pek çok mucizeler icra etmiştir. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın kendisine mahsus bir nazım tarzı vardır. Tüm Arap sözlerinden, vezinlerinden ayrı bir durumu vardır bu nazım tarzının. Kur'an'ın nazmı, tertibi, belagati, fesahati o dereceye varmıştır ki her fasihin fesahatini, her beliğin yani her belagat sahibinin belagatini aşmıştır. Onun bir benzerini getirmekten yana Araplar fesatleri ve belagatleri üstün olmasına rağmen aciz kalmışlardır. O dönemde biliyorsunuz Araplarda edebiyat had safhadaydı. Şiirler ve nazım ve nesir olarak edebiyat söz söyleme sanatında en üstün seviyedeydiler. Buna rağmen Kur'an karşısında aciz kalmışlardır. Ondan bir sure dahi getirememişlerdir. Benzerini getirememişlerdir. Böylece Kur'an'ın onlara göre çok çok üstün bir edebi özelliğe sahip olduğu onlar tarafından görülmüştür. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim tıpkı Musa Aleyhisselam'ın asası gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi olmuştur. Musa Aleyhisselam sihirbazların üstün görüldükleri bir zamanda peygamber olarak gönderilmişti. Onlar sanatlarının ehli kimselerdi. Ne var ki Musa Aleyhisselam'ın asası halkın gözleri önünde onların yaptıklarını yutmuştu. Yine aleykümselam ve rahmetullah. İsa Aleyhisselam zamanında da tababet ilmi, tıp ilmi had safhadaydı, ileri derecedeydi. Fakat İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu. Anadan doğma körü, abraş illetine tutulanı, alacası alanına yakalanmış kimseleri tıp o zaman çare bulamazken onları Allah'ın izniyle iyileştiriyordu. Buhari, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. O demiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önceki peygamberlerden her birine insanların o sayede imana girecekleri bir mucize verilmiştir. Ancak Allah'ın bana verdiği mucize Allah'ın vahyinden ibaret olan Kur'an mucizesidir. Ümmetinin sayısı en çok olan peygamberin ben olacağım ümidindeyim. Diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Kur'an-ı Kerim biz şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı döneminde onun elinde zuhur eden bazı mucizelerinden örnekler sunacağız. Sahih olanlarından birkaç tane. Fakat Kur'an-ı Kerim'in diğerlerinden ayrıldığı bir özellik var. Hem fesahat, belagat bakımından hem de kıyamet gününe kadar her asra hitap ediyor olmasından. Yani modern keşifleri falan meydan okumasından, modern keşifleri hatta bir ilham kaynağı olmasından ötürü kıyamet gününe kadar devam edecek bir mucize ve Allah Azze ve Celle'nin korumasında olan bir mucize. Yani bugün bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda ona iman etmek durumunda kalıyor, aciz kalıyor karşısında. Tıpkı bunun gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy kaynaklı olan hadis-i şerifleri de bu bağlamdadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam öyle şeyler haber vermiştir ki kendisinin hayatı döneminde bilinmesine imkan olmayan şeyler. Mesela çocuğun anne karnında geçirdiği safhaların durumunu teker teker anlatması Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın. Onun dışında ahir zamanda meydana geleceğini, kendisinden sonra meydana geleceğini bildirdiği pek çok şey. Bugün süre kalırsa kıyametin küçük alametlerine de bir başlangıç yapacağız Allah izin verirse. O zaman bunlar daha net olarak görülecek. Hem kendisine yakın bir dönemde çıkmış olan, meydana gelmiş, zuhur etmiş olanlar var. Hem de uzak dönemde, bu zamana kadar yayılan, geniş zaman diliminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberler çıkmış. Bir kısmı da artık kıyametin büyük alametleri olarak zuhurunu beklemekteyiz. İkincisi, parmaklarından su fışkırması mucizesi. Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma şöyle rivayet ediyor. Hudeybiye'de insanlar susadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önündeki su kovasından abdest aldıktan sonra insanlara dönüp neyiniz var diye sordu. İnsanlar da sizin önünüzdeki su kovasında bulunan sudan başka abdest almak ve içmek için hiç su yok. Yani bir abdest için su kaldı dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elini önündeki su kovasına soktu. Parmaklar arasından çeşme gibi su akmaya başladı. Biz bu sudan hem içtik hem de abdest aldık. Bu usta Cabir radıyallahu anh dedi ki, denildi ki siz o gün orada kaç kişiydiniz? Cabir radıyallahu anh onlara, eğer biz orada 100 bin kişi bile olsaydık o su bize yine kâfi gelecekti. Fakat biz o gün orada 1500 kişiydik. Bunu Buhari rivayet etmiştir. İbn Hacer Rahimullah diyor ki Kadıya şöyle der. Bu kıssa sahabeye ulaşan güvenilir ravilerden büyük bir kalabalık tarafından rivayet edilmiştir. Bu hadise büyük bir topluluğun huzurunda gerçekleşmiş. Onlardan hiçbiri bu hadisenin rivayetine karşı çıkmamışlardır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kesin mucizelerinden birisi olmaktadır diyor. Burada fıkhi bir mesele de istidlal edilmiş alimler tarafından. Müminin artığının temiz olması. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın parmağından akıyor su. Bununla abdest alıyorlar. Hem temiz hem temizleyici olmasına dair bir de hüküm çıkarmışlardır bu hadiste. Üçüncüsü, az yemeğin çoğalması. Bu hadise birden fazla cereyan etmiştir. Bunlardan bazıları şu şekilde. Birincisi, Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman ben küçüktüm. Annem Ebu Talha ile evlenmişti. Ebu Talha o sıra fakir kalmıştı. Zira malının tamamını sadaka olarak vermişti. Bir iki gün hiç yemek yemeden geçen zamanlarımız olmuştu. Bir gün annemin eline biraz arpa geçmişti. Onu un yaptı ve iki ekmek pişirdi. Komşudan azıcık süt istedi. Ebu Talha'yı da çağır beraber yiyelim dedi. Ben de sevinerek çıktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oturuyordu. Ya Resulallah, annem sizi çağırıyor dedim. Kalktı. Ashabına da kalkınız buyurdular. Eve yaklaştık. Ebu Talha'ya hiçbir şey hazırladın mı ki bizi davet ediyorsun buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O da ya Resulallah, dünden beri bir şey yemedim. Evde bir şey olduğunu da sanmam dedi. Öyleyse Ümmü Süleym bizi neden çağırmış, git bir bak buyurdu. Ebu Talha içeri girdi. Ümmü Süleym, iki arpa ekmeği pişirdim. Komşudan da biraz süt istedim. Enes'i seni çağırması için gönderdim dedi. Ebu Talha dışarı çıkıp Ümmü Süleym'in söylediklerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. O da zararı yok, içeri girelim buyurdu. Kendileri Ebu Talha ve ben içeri girdik. Ekmekleri getirin buyurdu. Mübarek ellerini ekmeklerin üzerine koyup parmaklarını açtılar ve 10 kişi çağırın buyurdular. Çağırdım. Oturun ve Bismillah deyip parmaklarımın arasından yiyin buyurdu. Bu 10 kişi yiyip doyunca 10 kişi daha çağırın buyurdu. Çağırdım ve onlar da aynı şekilde doydular. Böylece asaptan 70 veya 80 kişi yiyip doydular. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine Bukhari ve Müslim Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dediğini naklediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal buyurduktan sonra bana ait olan odanın duvarında bir raf vardı. Burada bir miktar arpa kalmıştı. Ben bunun uzun müddet yemeye devam ettim. Bir gün ne kadar olduğunu öğrenmek için arpayı ölçtüm ve bu yüzden tükenip gitti. Yani ölçmüş olması sebebiyle tükenip gitti diyor. Bu türden rivayetler Enes, Cabir, Ebu Hureyre, İbni Mesud, Ümmü Evs, Ümmü Şureyk, Ebu Eyyub, Semura bin Cündüp, Ömer bin Hattab, Selman radıyallahu anhum ve başkalarından gelmiştir. Bu rivayetler kesin bir ilim ifade etmektedir. Burada Ayşe radıyallahu anh'a ölçmesi sebebiyle artık o mucizenin kesildiğini görüyoruz. Şayet onu ölçmeseydi Allahu alem kıyamete kadar bu devam edecekti. Yine Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'den gelen bir rivayet var. Tirmizi'nin şemalinde bu manada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile birlikte bir yemektelerken Peygamber aleyhissalatü vesselam malumunuz koyunun ön kol kemiğinin etini severmiş. Ön kolunu istiyor Ebu Talha bin Ubeydullah'tan. O da veriyor. Bir daha istiyor. Yine veriyor. Bir daha istiyor. Allah'ın Resulü bir koyundan ancak iki tane ön kolu vardır diyor. Ey Talha diyor, şayet sussaydın vermeye devam edecektin. Evet. Dördüncüsü, zehirli etin konuşması. Bu mucizeyi İbn-i Kayyım Rahimullah Zadülmead adlı eserinde Hayber gazvesinden bahsederken uzunca nakletmiştir. Beyhaki ve Ebu Nuaym'ın Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den olan rivayetleri ise şu şekilde. Yahudilerden bir kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kızartılıp zehirlenmiş bir kuzu hediye etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ashabına sakın bu kuzudan yemeyiniz çünkü bu zehirlidir buyurdu. Sonra huzuruna getirdikleri o kadına sordular. Bunun için yaptın? Kadın şu cevabı verdi. İstedim ki gerçekten peygamber olup olmadığın meydana çıksın. Eğer hak peygamber isen bundan haberdar edilirsin. Eğer yalancı birisi isen insanları senden kurtarmış olurum dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine bu kadını serbest bıraktı. Rivayet tarihlerinin bir araya gelmesiyle olayın farklı varyantları var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tam ısırdığı sırada haber veriliyor kendisine ve derhal ellerinizi çekin buyuruyor. Vefat anında vefat hastalığı anında Nebi Aleyhisselatü Vesselam halen daha Hayber'de yediğim o koyunun etindeki zehrin damarlarımı çektiğini hissediyorum buyurmuştur. O zamana kadar yani vefatına sebep olan yani şehit, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şehit olmasına sebep olan bir olaydır bu. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şehit olduğu söylenir. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, 100 sefer diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şehit olduğuna yemin etsem hanis olmam diyor. Bu boşa gitmez bu yemin diyor. Bu kadın da orada Bişir radıyallahu anh, sahabelerden Bişir radıyallahu anh o koyundan yemiş bulunduğu için orada ölüyor. Ona kısas olarak öldürülüyor bu kadın. Normalde affetmişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Beşincisi ayın yarılmasıdır. Allah Azze ve Celle Kamer Suresinin ilk 5 ayetinde şöyle buyuruyor. Kıyamet vakti yaklaşmış ve ay yarılmıştır. Bir mucize görseler yüz çeviriyorlar ve devam ede gelen bir sihir diyorlar. Hakkı yalanlamışlar ve kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Halbuki her iş bir gayede sona erer. Gerçek şudur, onlara kendilerini küfürden vazgeçirecek hikmet dolu nice haberler gelmiştir de uyanlar hiç fayda vermemiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bukhari ve Müslim, Enes ve İbn Mesud radıyallahu anhuma'dan Mekkelilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucize talebi üzerine ayın ikiye yarıldığını rivayet etmişlerdir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Alimler ve imamlar bu mucizenin gerçekleştiği ve bu hadiseyi anlatan rivayetlerin kesinlik ifade ettiği hususunda ittifak etmişlerdir. Yani daha sonra olacak bir şey değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken gerçekleşmiş bir mucize olduğunda ittifak niye etmişlerdir. Altıncısı hurma kütüğünün inlemesi mucizesi. İbn-i Kesir Rahimullah diyor ki bu mucize sahabelerden bir topluluktan birçok rivayet yoluyla bu ilim dalının imamları katında kesinlik ifade edecek şekilde rivayet edilmiştir. Bukhari'nin bu hususta ilgili rivayeti şu şekilde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önceleri hurma kütüğüne dayanarak hutbesini okurdu. Kendisi için minber yapıldıktan sonra minber üzerinde hutbesini irad etmek için çıktığında bu hurma kütüğünün sabi çocukların ağlaması gibi bir ses çıkararak ağlayıp inlediği duyuldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine minberden inerek hurma kütüğünün yanına geldi ve onu kucaklayıp susturmaya çalıştı. Hurma kütüğü yavaş yavaş inlemesini azaltarak sustu. Allah Resulü buyurdu ki bu hurma kütüğü Allah'ın zikrini duyması üzerine zaman zaman ağlar idi. Evet, Bukhari'nin rivayeti bu da. Yedincisi devenin konuşması. Devenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayetçi olması ve onun da deve ile konuşması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık mucizelerindendir. İbn Ebi Şeybe, Beyhaki ve Ebu Nuaym, Abdullah bin Cafer radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet ederler. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ansar'dan birinin bahçesine girmişti. Orada bir deve ile karşılaştı. Deve Peygamberimizi görünce ona sokuldu ve gözlerinden yaşlar dökerek ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu devenin sahibi kimdir diye sordu. Ansar'dan bir delikanlı yaklaşarak benim ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın sana bir mülk olarak verdiği bu dili söylemez hayvana haksızlık etmekten hiç korkmaz mısın? Ona çok iyi bak. Onun canını acıtıyor ve çok çalıştırıyormuşsun. Onun senden bu hususta bana şikayeti var. Bunu Ebu Davud da sünende rivayet etmiş. Elbani Sahih'a sahih olduğunu belirtmiştir. Sekizincisi ağacın yürüyüp gelmesi. Sahih Müslim'de Cabir radıyallahu anh'ın rivayetinden bu olay sabittir. Ebu Nuaym Cabir radıyallahu anh'den şu şekilde naklediyor bunu. Cabir radıyallahu anh diyor ki, müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eziyet ediyorlardı. Cebrail gelerek peygamberi aldı ve Mekke'nin dışına çıkardı. Ağaçlık bir vadinin kenarından geçerlerken peygamberimize hitaben, ağaçlardan hangisini istersen çağır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir ağacı çağırdı. Ağaç geldi ve onun önünde durdu. Bunun üzerine Cebrail, ey peygamber gerçekten sen hak üzeresin dedi. Buna benzer rivayetler, bu tür rivayetleri, bu tür mucize ile ilgili rivayetleri Suyuti'nin Türkçe'ye birkaç defa tercüme edilen Hasaisül Kübra kitabında, Yusuf el-Nebhani'nin Hüccetullahi alel alemin adlı kitabında, bu da Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Fakat bu kitabın son taraflarında şirk olan istigase ve bidat olan tevessüle dair bazı batıl açıklamalar var. Bu kitabı o yüzden pek tavsiye etmiyoruz ama Suyuti'nin kitabına gelince Suyuti'nin kitabı zayıf ve uydurma rivayetleri de içerisinde barındırıyor. Neticede hadis kitaplarında bu türden rivayetleri görmek mümkün. Belli başlıları bu şekildeydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucizelerinin. Ahirete iman konusuna geçiyoruz. Ahirete imanın mukaddimesinde önünde kıyamet alametleri vardır. Bir müddet kıyamet alametlerini işleyeceğiz bu sebeple inşallah. Öncelikle kıyametin küçük alametleri. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben ve kıyamet, şöyle iki parmağını göstererek, bunlar gibi yakın iken gönderildim. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor yine. Benim ümmetim, kendilerinden önceki ümmetleri taklit etmedikçe kıyamet kopmaz. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, onlar Farisler ve Rumlar mıdır? Deyince, Allah Resulü, onlardan başkaları değildir, buyurmuştur. Bu da Bukhari'nin İtisam babında rivayet ettiği hadis. Aynı yerde Bukhari'nin İtisam babında ve Müslim'in ilim babında rivayet ettiği Ebu Said radıyallahu anh'ten gelen rivayette, ya Resulallah onlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır dedik. O da ya kim olacaktı buyurmuştur. İbn-i Battal rahimullah şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste daha önce geçen ümmetlerde olduğu gibi bu ümmetin de bidat ve hevalara uyacağını bildiriyor. Yine bundan başka diğer bir hadislerinde ümmetinin son zamanlarında şerrin, kötülüklerin olacağını ve kıyametin ancak en şerli insanlar üzerine kopacağını haber vermiş. İslam'ın sadece belli başlı kişiler tarafından ayakta kalacağını bildirmiştir. Geçmiş ümmetleri yani Yahudileri ve Hristiyanları adım adım takip etme kapsamı içerisine dinde fırkalaşmak da girer. Allah Azze ve Celle bundan ayetlerinde açıkça yasaklamıştır. Sizden öncekilerin dinlerini paramparça yapıp, ihtilaf edip, fırka fırka oldukları gibi sakın siz öyle olmayın buyurarak böyle bir taklitten. Yani hem din alanında hem moda alanında, hayat, sosyal hayat alanında onları taklitten sakındırmakta bu hadisler. İbn-i Hacer diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarılarının çoğu gerçekleşmiştir. Kalanlar da mutlaka zamanla gerçekleşecektir. Maalesef günümüzde birçok Müslüman doğuda ve batıdaki kafirlere benzemektedir. Öyle ki onlara olan bu benzeme bazılarını İslam dininden çıkaracak şekilde olmaktadır.
Onlara göre modern çağı yakalamak ancak Kur'an ve sünneti terk etmekle olur. Kim İslam dinini hakkıyla bilirse, Müslümanların son zamanda İslami eğitim eksikliğinden dolayı ne kadar kötü duruma ulaştığını, bozuk düşüncelere saplandıklarını anlar ve İslam'ın sadece onların nüfus cüzdanlarında bir yazı olarak kaldığını görür. Yine Müslümanların Allah'ın şeriatını bırakıp da kafirlerin kanunlarıyla yönetildiklerini görür. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlatmak istediği kafirlere benzeme ve onlara uyma hadisini Müslümanların bugün içinde bulundukları durumdan daha iyi anlatan bir şey yoktur. Nevevi şöyle diyor. Karış karış izlemek ve keler deliğine girmekten kasıt, yani onlar bir keler deliğine dahi girse siz de takip edeceksiniz. Bundan kasıt onlara uymanın derecesine bir örnektir. Onlara uymak ise dinde aykırı davranışlarda bulunmak ve günah sahibi olmak konusundadır. Yoksa inkar etmekte değildir. Bu da açıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir. Nitekim onun haber verdiği şeyler gerçekleşmiştir. Bu küçük alametlerden birisi emanetin kaybolmasıdır. Emanet hıyanetin zıttıdır, hainliğin zıttıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o, yani insan çok zalim, çok cahildir. Ahzab 72. ayet. Alimler emaneti birçok manada açıklamışlardır. Bunlar iki kısımda toplanır. Birincisi tevhid. Çünkü bu kulun yanında korunması gereken bir emanettir. İkincisi ise amel. Dinin bütün bölümlerini içerir ve hepsi kulun yanında korunması gereken birer emanettir. Emanet, dinin sunulan emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eğer emanet kaybolursa kıyametin kopmasını gözle, bekle. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü emanet nasıl kaybolur diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, eğer iş ehil olmayana verilirse kıyameti bekle buyurdu. Demek ki işin ehil olmayanlara verilmesi emanetin zayi edilmesi türlerinden birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste emanetin nasıl kaldırılacağını, onun kalplerde izinden başka hiçbir eserinin kalmayacağını açıklamaktadır. Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu naklediyor. Resulullah bize iki hadis rivayet etti. Onlardan ilkini gördüm, ikincisini bekliyorum. İlki, emanet insanların gönüllerinin derinliklerine iner. Sanki o insanlar Kur'an ve sünneti bilirler. Emanet yerleşir. Ve bu sayede insanlar Kur'an ve sünneti bilirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emanetin kaybolmasından da bahsetti ve şöyle buyurdu. Kişi uykusunu uyur, emanet onun kalbinden silinip alınır ve emanetin eseri rengi uçuk bir nokta halinde yanık yeri gibi kalır. Sonra o kişi bir uyku uyurken emanetin geri kalan kısmı alınır. Bu da izi çalışan bir işçinin avucundaki kabarcık gibi kalır. Yani bir nasır gibi kalır. Şu halde emanet, ayağına düşürdüğün bir ateş parçasının düştüğü yeri şişirip senin onu bir kabarcık şeklinde görmen gibidir. Halbuki bundan tesirli bir şey yoktur. Bu şekilde insanlar birbirleriyle alışverişte bulunmak üzere sabahlarlar. Sonra falan oğulları içinde emin bir kişi vardır denilir. Yani güvenilir insan o kadar azalır ki biz gözlerimizle bunu görüyoruz artık. Falan yerde güvenilir bir adam var denilir. Yani artık güvenilir bir kimse parmakla gösterilir hale gelir. Yine o kişi için o ne akıllı, ne zarif ve ne de cesur adamdır denilir. Fakat o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Huzeyfe dedi ki, ben öyle bir zamanda bulundum ki o devirde biriyle alışveriş edeceğim diye kaygılanmazdım. Yani asr-ı saadeti kastediyor, sahabeleri kastediyor. Ben diyor öyle bir zamanda alışveriş yaptım ki yani aldatılacağım mı? Böyle bir endişe yoktu. Devam ediyor. Müslümansa eğer yani alışveriş yaptığım kimse Müslümansa İslam dini onu hainlikten men eder. İslam dini onu alıkoyar. İmanı alıkoyar onu. Hristiyan ve Yahudi ise bulunduğu yerin valisi onu hainlikten men ederdi. Bugün ise ben falan ve falandan başka kimseyle alışveriş edemez oldum. Yani güvendiğim birkaç kişiden başka kimse kalmadı diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetin, güvenilirliğin kaldırıldığına dair haberinin daha kendi gördüğü zamanda gerçekleşmeye başladığını ifade ediyor. Bunu Bukhari Rikak babında ve benzerini Fiten babında rivayet eder. İbn Hacer diyor ki, bu hadisin kitabul ilimle olan münasebeti, ilim babında da rivayet etmiş olması sebebiyle Bukhari'nin, işin ehli olmayana verildiğinde sonuçta cahilliğin çoğalmasının kıyametin alameti olmasındandır. İşin ehli olmamak, özellikle ilim konusunda işin ehli olmamak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlayın ve bu çerçevede düşünün. Benden işittiğiniz bir cümle dahi olsa nakledin, rivayet edin. Nice tebliğci vardır ki, yani benim sözümü aktaran nice kimse vardır ki, kendisine aktardığı kimse aktarandan daha fakihtir, daha anlayışlıdır, daha kavrayışlıdır. Bu ne demek? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinden hadis rivayet edilirken, ayet veya hadis nakledilirken, din nakledilirken, dinin aslıyla, orijinaliyle korunmasını emretmiş oluyor. Yani hadisi naklet. Hadisten çıkardığın hükmü sanki Allah ve Resulünün dininin hükmüymüş gibi nakletme. Bugün ekseriyetle insanları nasıl görüyorsunuz? Mezhep mensubudurlar. İşte bu hadise uymamanın ve ilim konusundaki emanetin kaldırılmışlığının bir göstergesidir bu. İlim ehline ilk önce biz dinin delillerinin ne olduğunu iyi kavrayıp ondan sonra ilim ehline nasıl davranmamız gerekir bunu tespit etmemiz lazım. Elbette alimlerimize saygı göstermeyin bizden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlara hürmet etmeyin bizden değildir diyor. Ama bu hürmet kesinlikle onların kitap ve sünnet dışında söylediklerini tıpkı kitap ve sünnet mertebesine koymak değildir. İş o hale gelmiştir ki bu ilim ehlinin söylediği sözler ön planda tutulur olmuş, insanlar kitap ve sünnete hiç müracaat etmez olmuştur. Bugün bile bazı gafil kardeşlerimiz diyorlar ki, işte bunlar diyorlar Bukhari ve Müslim okurlar, bunlar evlerine Bukhari ve Müslim alırlar. Bunların hepsi müştehit diyorlar. Bunu dalga geçmek babında söylüyorlar. Hayır, biz asla ilim ehlini bir tarafa atmıyoruz. Elbette Bukhari ve Müslim'in aslını okuyacağız, delilin aslını okuyacağız. Anlamadığımız yerlerde ilim ehline müracaat edeceğiz. İlim ehli bize bilmediğimizi öğretir. Herkes nasihi, mensuhu tüm detaylarıyla bilemeyebilir değil mi? İlim ehlinden bunu sorar öğrenir. Veyahut Allah Azze ve Celle'nin fakih kuluna lütfettiği bir anlayış vardır. Allah bu dinde hayırlı kılmayı dilediği kulunu, hayrını dilediği kulunun fıkhını nasip eder. Ona dinde bir anlayış lütfeder diyor sahih hadiste. Allah alime dinde bir anlayış verir. Biz o anlayış için onlara müracaat ederiz. Ama delilin aslını sabit muhafaza etmek suretiyle. Alimi tek başına kitap ve sünnet gibi hüccet olarak da kabul etmeyiz. Bu çok tehlikeli bir iştir. Bu sebeple insanlar bugün mesela Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi veya bu mezheplerden herhangi birisi veyahut mezhep bazında da değil İbn-i Useymin Rahimullah olur, İbn-i Baz Rahimullah, Şeyh Fevzan, Şeyh Elbani, Şeyh Muhbil, Ebu Said Yarpuzi bu alimlerden kim olursa olsun bu alimlerin görüşlerinin delilsiz olduğunu gördüğün anda onu alıp reddetmekte serbestsin. Ama bir kitap, bir sünnet naslını asla ben bunu alsam da olur, almasam da olur diyemezsin. Eğer muhkemse alsam da olur, almasam da olur diyemezsin. Ama alimlerin sözlerinde kitap ve sünnete uygunsa alırsın. İş o hadde varmıştır ki onda vardır bir bildiği denilir hale gelmiştir. Yani açık kitap ve sünnet nasını gösteriyorsun, bakıyorsun alimin sözü buna aykırı. Ya onun da vardır bir bildiği. O adam da okumuş, işte bu kadar tecrübesi var, bu kadar ilmi var. Senden benden daha iyi biliyor bu alim. Hatta sahabe dönemine daha yakın Ebu Hanife daha iyi biliyor. O da böyle bir yorumda bulunmuş, böyle bir şey söylemiş. Şimdi açıkça nasıl aykırı olduğu zaman biz burada Ebu Hanife'nin veyahut da İbn-i Useymin'in veyahut da ilim ehlinden herhangi birisinin
bu hadise karşı onun sözünü tercih etmemizi gerektiren delilini görmedikçe onu tercih edemeyiz. Kim bunu yaparsa Allah muhafaza, Allah ve Resulünün hükmüne karşı başkalarının görüşünü öne geçirmiş olur. Bu da şirktir. Neuzubillah.
Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride her şeyin tersine döneceği bir dönemin geleceğini haber vermiştir. O dönemde doğru söyleyenler yalancı, yalancılar doğru sözle ilan edilir. Emin kişi hain, hain kişi emin, güvenilir sayılır. Düşük kişilerin yüceltilmesi ile ilgili kıyamet alametleri, bu konuda bayağı bir rivayet var. Küçük alametler arasında bu da sayılacak inşallah, bu rivayetlere geleceğiz. Burada neyi görüyoruz? İşlerin tersine dönmesi. Bu ilmin cehalet sayılması, cehaletin de ilim sayılması da bunlardan birisi. Yalancının doğru sözlü sayılması, doğru sözünün de yalancı sayılması. Kitap ve sünnete ittiba edenin bidatçı sayılması, bidatlerle amel edenin sünnet ehli sayılması. Bunlar hep günümüzde gördüğümüz şeyler. İlmin kaldırılmasıyla birlikte cahilliğin çoğalması. Bu da benzer manada küçük alametlerden birisi. Bukhari ve Müslim Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlmin kaldırılması, cahilliğin yayılması kıyametin alametlerindendir. İlmin kaldırılması ancak alimlerin yok olmasıyla olur. Nitekim Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'a şöyle diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Allah ilmi kullardan silmek suretiyle değil, alimlerin ruhlarını kabz etmek suretiyle kaldıracaktır. En sonunda hiçbir alim kalmayacak ve insanlar cahil kişileri başkan, önder edinecekler. Bunlara meseleler sorulacak. Onlar da bilgileri olmadığı halde, yani bilgileri olmadığı halde ne demek? Delilleri olmadığı halde fetva verecekler. Bu şekilde hem kendileri sapıkla düşecek hem de halkı saptıracaklar. Burada delil önemli. Delil ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden nakledilenlerdir. Bunun dışındakiler değil. Nevevi Rahimullah diyor ki, ilmin kaldırılmasından bahseden bu hadislerden kasıt, ilmin alimlerin gönüllerinden silinmesi değildir. Bunun manası ilim sahiplerinin ölmesiyle insanların cahilleri alim edinmeleri ve onların verdiği fetvalarla hem kendilerini hem de halkı saptırmalarıdır, sapıtmasıdır. Buradaki ilimden kasıt Kur'an ve sünnet ilmidir. O da peygamberlerin miras olarak bıraktıkları ilimdir. Peygamberler mal miras bırakmazlar, ilim miras bırakırlar buyurulur nitekim. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Onların kaybolmasıyla, alimlerin kaybolmasıyla ilim kaybolur. Sünnetler unutulur, bidatler çoğalır ve cahillik artar.
Şu son döneme bakın ki, son asra, Şeyh Elbani, Şeyh Mukbil, İbn-i Useymin, İbn-i Baz, Rahimullah hepsi birbirine çok yakın zaman dilimi içerisinde vefat etmişlerdir. Bunların vefatından sonra fitneler zuhur etmeye başlamış, tarafgirlik, taassup, cahiliye adetine benzer bir şekilde bir taraftarlık başlamış, ilim ehlinden olan bazı kimseler de bu fitnenin içerisine ister istemez çekilmek durumunda kalmışlar. İnsanlar birbirini mürciyelikle, haricilikle veyahut başka bir takım bidatlerle itham etmeye başlamışlardır. Ve her bir grup kendisinin grubuna katılmayanı bize katılmadığına göre o falancalardandır diyerek çizmiştir. Veya kendisinin çizdiklerini çizmeyenleri bu onun çizmenine göre bu da onların görüşlerindendir diyerek aynı etiketi ona da yapıştırmışlardır. Maalesef çoğu İslam ülkesinde, Avrupa ülkelerinde, Orta Doğu'da, Kafkas taraflarında bu fitneler yaygın durumdadır. Bu aynı zamanda ilim ehline gösterilmesi gereken saygıyı da ortadan kaldırmış. Bunun yanı sıra ilme de gösterilmesi gereken saygıyı ortadan kaybetmiş. İnsanlar ilime değil isimlere itibar eder olmuşlardır. Allah'ın bu ümmete bir imtihanıdır. Yakın zamanlarda geçtiğimiz sene, Allah kendisine rahmet etsin, Şeyh Bekir bin Ebu Zeyd vefat etti. Selef diyor ki alimin ölümü alemin ölümü gibidir sanki. Düşünün, ilim sahibi bir insan Allah'ın ona lütfettiği fıkıh anlayışla birlikte, öğrendiği bilgilerle birlikte ne yapıyor? Bir anda kayboluyor. Devam etse, ya Bekir bin Ebu Zeyd ne kadar faziletli bir alimdi, Müslümanlar ne kadar ihtiyacı vardı demiyor Allah Azze ve Celle bak. Ölüm kimseyi ayırt etmiyor. Yine Şeyh Abdüsselam Burcus Rahimullah 38 yaşında vefat etmiştir. 38 yaşına kadar ki olan ömründe o kadar güzel risaleler telif etmiş ki Allah ömür verseydi belki daha neler çıkacaktı. Ama bu ümmete takdir edilen demek ki bir şey var. Hak ehli, hakkı savunan insanlar sürekli garipleşiyor. Garipleşenler içerisinde de hakiki ilim ehli teker teker Allah bunları kabzediyor. İşte ilmin kaldırılması böyle böyle oluyor. Bu cidden çok önemli bir mesele. Çünkü Müslümanların karşılaştıkları problemleri nasları bilen, anlayan, Allah'ın fıkıh nasip ettiği, lütfettiği kimselerin olaylara bakışlarına biz cidden muhtacız. Olayları değerlendirmesine muhtacız. Biz çoğu zaman hislerimize kapılırız ve meseleleri doğru tartamama gibi bir problemle karşı karşıya kalabiliriz. Ama ilim ehli bu meselelerde rehber olarak aklını veyahut hislerini değil de kitap ve sünnetin naslarını ölçü aldıkları için bu oranda, bu ölçüyü gözlerinin önüne koydukları oranda dengeli hareket edebilmişlerdir.
Allah alimlerden gereği gibi istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Evet. Onların kaybolmasıyla ilim kaybolur, sünnetler unutulur, bidatler çoğalır ve cahillik artar. Bu sefer cahilliğin artması, heveslerinin peşinde koşan insanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlayan insanlar, uygun gördükleri şeylere kendi prestijleri için, kendi çevrelerinin çoğalması, öğrencilerinin, kendisini dinleyenlerin çoğalması için ne yaparlar? Dinin bir takım naslarından tavizler vermeye başlarlar. Kimisine maslahat derler. Aslında bu dinin maslahatı değil, ferdi maslahatlarıdır. Kimisine de fitne çıkarmayın derler. Sünnetlerin bir kısmını, farzların bir kısmının terk edilmesini teklif ederler. Bunlar ferdi maslahatlardır. Bunlara şeytan ferdi maslahatlarını dininin bir maslahatının gereği gibi göstermiş ve maalesef bunları hayırlı olduğuna şahit olduğumuz bazı kimselerin dilinden bile zuhur ettirebilmiştir. Bu sebeple Allah'ın bu ümmeti imtihan etmesi bazen ümmetin değer verdiği kimselerin diliyle olabiliyor. Hani Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten gelen bir rivayet var. Şeytan bazen alimin dili üzerinden konuşur. Fakat diyor alim bunu burada hatasını derhal anlar, tevbe eder. Fakat ona tabi olan halk bu fitnenin peşinden devam eder diyor. Hakikaten tarihten beri baktığımız zaman ilim ehlinden öyle fetvalar sadır olmuştur ki bir ayak kayması olarak, bir zelle olarak zuhur etmiş. Alim sanki hatasını görmüş, ondan tevbe etmiş, düzeltmiş veyahut da düzeltmese bile o Allah ile kendi arasındadır işin vebali, ne derecede olduğu. Fakat ona tabi olanlar bunu bir türlü terk edememiştir. Nassa aykırı bile olsa insanlar bunun peşine takılabilmişlerdir. Bugün görüyoruz bak, sürekli üzerinde duruyoruz, bazen dile getiriyoruz. Bugün video meselesi, suret meselesi. İnsanlar işin başında MSN, bilgisayar, internet, işte internette video seyretme, evlere televizyonun girmesi, işte çeşitli ortamlarda işte albümlerini saklamaları, resimlerini saklamaları. İnsanlar ne yaptı? Hayatlarına suretleri koydular. Resimleri, fotoğrafları, artık neyse, filmleri. Bunlar insanların evlerine girdi. Film girmeyen, televizyon girmeyen ev kalmadı neredeyse. Değil mi? Bunun arkasında biz bu şekilde yaşayan bir toplum olduğumuz için ne oldu? Bizim yaşadığımız gibi inanmamızı sağlayacak fetva veren birileri lazımdı. Birileri de çıktı bu fetvayı verdi. Şimdi düşünün. Sanki bir partiye küfür sistemindeki partilerden birisine oy toplar gibi posterler ilim ehli tarafından kendi posterleri her tarafta yaygın hale geldi. Allah rahmet eylesin. Şeyh Elbani Suud'dayken kralın resminin okullardan kaldırtmak istiyor. Bu sebeple Suud'dan kovuluyor Şeyh Elbani. Şimdi düşünün. Ne dedik? Emin, hain sayılacak. Hain, emin sayılacak. Alim, cahil sayılacak. Cahil, alim sayılacak. Şimdi bugün insanların yaşantılarına uygun şekilde fetva verilir, tabii ki ehl-i sünnet tutulacak. Ya karışmayın bizim resmimize, karışmayın bizim videomuza. Ne var ki bunda? Hiçbir kötülüğü olmasa, hiçbir kötülüğü olmasa bu resimlerin, videoların, evde kadınların bunu seyretmesi bile yeter kötülük olarak. Kadınla erkeğin birbirini görebileceğini nereden çıkardınız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlardan kendisine şeytan teslim olduğu halde perde arkasından biat alırdı. Bir gün kadınlardan birisi elini suya daldırıyor da Allah Resulü kadının elini görüyor. Bu ne diyor? Erkek eli gibi diyor. Kadınlarda diyor kına yaksın ki diyor kadın elimi erkek elimi oldu belli olsun diyor. Bu ne demek? Allah Resulü perde arkasındaydı. Sahabe hanımlarından bir sürü rivayetler var. Perde arkasından şöyle dedi. Perde arkasından şunu işittim. Sahabe hanımlar buna dikkat ediyordu. Hiçbir sahabe kadınları karşısında toplayıp da ne yapmamıştır? Sohbet yapmamıştır. Bugün neden böyle sohbetler yapılıyor? Ondan sonra bakın bu şekilde yapılan bir ihmal, yani ilim ehli hayırlı kimseler tarafından yapıldı bunlar. Son yüzyılda birileri tarafından bunlara fetva verildi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haftada bir gün kadınlara ders ayırmıştı. Onlara sohbet, vaaz, nasihatte bulunuyordu diyerek, bunu delil getirerek kadınlara ders verildi. Şimdi bakın burada erkek, yani hoca, hatip, kadınlara hiç bakmasa bile kadınlar erkeği görmekte. Kadınlar erkeği görmekte. Halbuki bundan yasaklanıyor. Hicap emri, tesettür emri iki aşamada inmiş. Birincisi kadının ferdi hicabı, bütün bedeninin avret olması. Yani kadın siyah bir çarşaf içerisinde, siyah farzdır ve yüzünü de örtmesi farzdır. Bu şekilde bir tesettür içerisinde dışarı çıkmak zorunda kalırsa ancak bu şekilde çıkabilir. Siyah farzdır dedik. Neden? Çünkü sahabe hicap ayetleri indiği zaman sadece siyah olarak uygulamışlar. Sahabenin fehmi de muhalif bir rivayet olmadığı sürece nedir? Merfu hadis hükmündedir. Allah Resulü hayattayken kadınlar böyle giyiniyordu. Bu bir. Dulmul fark etmez. Ama şunu kastediyorsan, artık çocuk doğurma zamanını geçmişse onlara çarşaflarını çıkartmasına ruhsat var. Nisa suresi 60. ayetinde. Doğurganlığı kalmamış kadınlar, resmi tespitlerde 49 yaşında başlıyor kadının doğurganlıktan kesilmesi. 49-50. Şimdi burada bekar dul fark etmiyor. Bekar dul ayrımı yok. Yaşlı ise artık yani nikah ümidi kalmamış kadınlarda bu şey yani çarşaf, cilbap dediğimiz kıyafeti çıkarabilir o. Fakat onda da tabii ki avretini belli etmeyecek. Çıkarmasa daha hayırlı. Tabii bunu yapmasa daha hayırlı. Bu daha faziletli. Ondan sonra kadın demek ki evinden hiç kimsenin görmediği bir yerde dahi, yani yoldan geçen kimse yok, balkona çıkıvereceğim. Bunun için dahi bu çarşaf olmadan çıkamaz. Allah bununla yükümlü tutmuş kadınları. Bu kadının ferdi hicabıdır. Ev içerisindeki kıyafetle ne yapamaz? Dışarı çıkamaz. İstediği kadar kapalı olsun. Ondan sonra bir de ev içerisinde bulunduğu hicap. Perde arkasına geçmek veyahut duvar arkasına geçmek, ayrı odalarda bulunması. Kadınla erkek isterse kocası yanında bulunsun. Bazılar böyle saçma sapan bir şeyler söylüyorlar. Kocası yanında varsa bir şey olmaz gibi. Böyle bir şey yok. Kadınla erkek birbirini görmeyecek. Ayrı ayrı yerlerde bulunmaları gerekiyor. Bunlar ne oldu? Sohbet bahanesiyle, ilim meclisi bahanesiyle bu tip fetvalar zuhura geldi. Bunun arkasından artık kadın erkek o kadar serbest ki, inanın bugün mesela Suud gibi ortamlara bakın. Suud sözde tevhid üzere kurulan bir devlet idi. Bugün insanlar kadınları bile üniversiteye gönderiyor. Ta üniversiteye kadar. O üniversiteler ki İslam'ın da öğretildiği üniversiteler değil. İngilizcenin falan öğretildiği üniversiteler. Gavur dilinin öğretildiği üniversiteler. Bir Arap, aslen Arap olan birisi Arapçayı bilmez hale geldi. İngilizceyi daha iyi biliyor. Daha da ötesi, kadın erkek karışık okullar Suud gibi bir ortamda bile gündeme gelmeye başladı. Buna karşı çıkan ilim ehlini ne yapıyorlar? Görevden alıyorlar. Bu ne biçim bir sistem? Yani insanlar dünyaya ne kadar prestij ediyor böyle? Demek ki insanlar layık oldukları şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Bizler ferdi hayatlarımızda bu sureti ikame etmeseydik, ferdi hayatlarımızda bunun karşısına çıksaydık, alimlerimiz, hocalarımız, davetçi abilerimiz ne yapmazdı? Bu şekilde arz-ı endam etmezdi, karşımıza çıkmazdı. Allah bunlarla musallat etmezdi. İlk önce hatayı kendimizde bir aramamız lazım. Biz ne kadar karşı çıkabiliyoruz ki onları eleştirmeye hakkımız olsun. Evet. Bunlar ahir zamanın birer getirdiği vartalar. Ama dünya ilimleri, bunun yanı sıra dünya ilimleri azalmaz, artar. Hadiste kastedilen dünya ilimleri değildir. Yani ilmin kaybolmasıyla kastedilen ahiret ilimleridir, kitap ve sünnet ilmidir. Çünkü hadiste bunlara meseleler sorulacak, onlar da bilgileri olmadığı halde fetva verecekler deniliyor. Bu şekilde hem kendileri sapıklığa düşer hem de halkı saptırırlar. Bu sözden dolayı dinle ilgili ilimleridir. Sapıklığa düşmek ancak dinde cahil olmakla olur. Gerçek alimler ise ilimleriyle amel edenler, ümmeti yönlendirenler ve onlara hidayet yolunu gösterenlerdir. Amelsiz ilmin hiçbir faydası olmaz. Aksine sahibini vebal altında bırakır. Konuyla ilgili Bukhari'de bir de amel azalır şeklinde rivayet vardır. Yani ahir zamanın kıyamet alametlerinden birisi de amelin de azalmaz. İlmin de amelin de azalmaz. Bu ümmetin en alimleri sahabelerdi. Onlardan sonra tabi'in, sonra tebe'i tabi'in, en hayırlı asır onların dönemiydi. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlıları benim çağımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan daha sonra gelenlerdir. Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Elbisenin nakışı eskiyip silindiği gibi İslam da eskiyecek, silinecek. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac nedir, zekat nedir bilinmeyecek. Bir gecede Kur'an yok olur. Satırlardan ve sadırlardan. Bir gecede. Yeryüzünde ondan bir ayet dahi kalmaz. İnsanlardan yaşlı adam ve kadınlar kalır. Onlar biz babalarımızı la ilahe illallah kelimesini söyler bulduk ve biz de bunu söylüyoruz derler. Sıla bin Züfer Huzeyfe'ye namaz nedir, hac nedir, zekat nedir bilmedikleri halde la ilahe illallah demeleri onlara ne kazandırır dedi. Bunu birkaç kez tekrarladı. Huzeyfe önce ona cevap vermedi. Sonra ona ey Sıla la ilahe illallah onları ateşten kurtar dedi ve bu sözü 3 defa tekrar etti. Bunu İbn-i Mace Fiten babında Hakim Müstedrek'te rivayet etmiştir. Hakim Bukhari ve Müslim'in şartına göre sahih demiş, Zehebi de onaylamıştır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Kur'an aranızdan kaldırılacak ve o bir gecede yok olur ve insanların gönüllerinden gider. Ondan geriye bir şey kalmaz. Taberani rivayet ediyor bunu. Ravileri güvenilirdir. İbni Hacer bunun merfu hükmünde olduğunu söylüyor. Şahsi görüşte söylenemeyeceğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan mutlaka bunu işitti hükmündedir diye hükmetmiş. İbni Teymiye Rahimullah da demiş ki ahir zamanda Kur'an sayfalardan ve gönüllerden gider. Ondan geriye bir şey kalmaz. Evet.
İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten farklı bir rivayet daha var. Bu da nesih olayıyla ilgili. Bir ayet, nesedilen bir ayet hakkında. Biz diyor bu ayeti ezberlemiştik diyor. Hatta yazmıştık diyor. Sabah olduğunda diyor, uyuduk, uyandık diyor. Ezberimde o ayet kalmadı. Yazdığımız yerde de bulamadık, bembeyaz olmuştu diyor. Yani Allah dilerse bu olur.
Bundan da kötüsü, yeryüzünde Allah'ın adı dahi anılmaz hale gelir. Nitekim Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayette, yeryüzünde Allah'a, Allah'a zikri kesilmekçe kıyamet kopmaz buyurulur. Burada kastedilen Allah, Allah, hay, hay, hu, hu şeklindeki zikirler değil. Allah'a, Allah'a son harekesi mansup, fethalı olarak, üstünlü olarak gelen Allah'a lafzı Allah'tan kork, Allah'tan kork demektir. Yani Allah'tan kork diyen kalmadığı zaman kıyamet ancak kopacak. İbn-i Kesir bu hadisin iki manası vardır diyor. Bir, kimse kötülüğü yasaklamaz. Kötülük yapan birini görünce ona engel olmaz. Bu yüzden Allah, Allah dahi denmez diye tabir edilmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh hadisinde geçtiği gibi geriye azgın kişiler kalır, iyilik yapmayı bilmezler, kötülüğe de engel olmazlar. Bunu Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet etmiş, Ahmet Şakir de sahihtir demiştir. İkinci anlamı, Allah bilinmez, yeryüzünde adı dahi anılmaz. Bu da insanlığın yok olduğu, inkar, isyan, fitne ve fesadın çok olduğu bir zamanda olur. Bir ara hatta Türkiye'de Allah ismi yasaklanmıştı, Tanrı diyorlardı. Kitaplarda bile, mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Kültür Bakanlığı'nın bastığı Şark İslam Klasikleri serisinde bile, yani Allah isminin asıl geçmesi gereken yerler onlardır çünkü. Hep tabii yasaklanmıştı, Tanrı diye geçiyordu. Ta ki Vehbi Dinçerler Milli Eğitim Bakanı oldu. Onun zamanında bu tip şeyler ancak aşılabildi.
Evet.
Güvenlik güçleri ve korumaların çoğalması. İmam Ahmet bin Hanbel'in Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda bu ümmet için elinde öküz kuyruğu gibi kamçı, kırbaçlar bulunan adamlar çıkacak. Gelir azap ederler, gider azap ederler. Yani Joblar kastedilir Allahu Alem. Taberani'nin Kebir'indeki rivayetinde, Mucemül Kebir'indeki rivayet ise şöyledir. Ahir zamanda insanlara sabah ve akşam azap edecek güvenlik güçleri, görevlileri olacak. Sakın ha sen onlardan olmayasın. Demek ki ne zabıta, ne polis, ne jandarma, asker olmamak lazım.
Elinden geldiğin kadar bu görevlerden sakınacağız. Müslümanların başında bulunacak ve onlara haksız yere azap eden bu kişilerin ateşe gireceklerine dair hadisler vardır. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'a şöyle rivayet ediyor. Ateşe girecek iki sınıf vardır ki ben şu ana kadar onlarla karşılaşmadım. Ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla insanları döven bir grup. İlahir devam ediyor. Diğeri de zaten kıyametin küçük alametlerinde gelecek. Giyinmiş fakat çıplak olan kadınlar. Meyleden ve meylettiren kadınlar diye. Bunlar cennetin kokusunu 500 yıllık mesafeden işitilmesine rağmen hissedemeyecekler deniliyor. Nevevi diyor ki bu hadis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerindendir. Kendi asrında söylüyor bunu Nevevi. Onun söylediği bu şey gerçekleşmiştir. Kırbaç taşıyanlar vali korumalarının köleleridir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'e şöyle demiştir. Eğer ömrün uzun sürese çok geçmez, ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlar olan grubun insanlara durmadan azap ettiklerini görürsün. Müslim cennetin sıfatı babında rivayet etmiş bunu. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Sizin başınıza öyle görevliler gelecek ki mecusilerden daha kötü olacaklar. Daha şerli olacaklar. Bazı yöneticiler kastediliyor bununla. Mecusilerden daha kötü olacaklar. Evet, zinanın çoğalması alametlerden birisi de budur. Ve insanlar arasında bunun yayılmasıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun kıyamet alametlerinden olduğunu haber vermiştir. Bukhari ve Müslim'de Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyruğuna dair bir rivayet vardır. Kıyametin alametlerinden birisi de zinanın çoğalmasıdır. Ebu Hureyre'den gelen diğer rivayette insanların üzerinde bozuk yıllardan oluşan bir zaman gelir. O zaman devam ediyor rivayet. Şahit olan kısmı, delil olan kısmı. O zaman fuhuş yayılır
ibaresidir. Bundan daha kötüsü zinanın helal sayılmasıdır. Bukhari ve Müslim'de Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken duymuştur. Ümmetimin içinde zinayı ve ipeyi helal sayacak kavimler çıkacak. Diğer bir hadis Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki erkekler sokak ortasında kadınların üstüne çıkmadıkça bu ümmet helak olmaz. O gün onların en hayırlıları şöyle diyendir. O işi şu duvar arkasında yapsaydın daha iyi olmaz mıydı? Yani iş o hadde varacak ki demek ki bu kimsenin, bunu söyleyecek kimsenin o kötüle mani olacak gücü yok. Yani bari şu duvarın arkasında yap demek durumunda kalacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor ama çoğu Müslüman, nüfus cüzdanında Müslüman yazan pek çok insan vardır ki sokaklarda kadın erkek el ele, kız erkek el ele gezen, öpüşüp koklaşan insanlara mani dahi olmaz, kafasını çevirip gider sadece.
Hatta izlemek de
yetmiyor. İzleyen de var maalesef. Bilakis çocuklarını bu küfür sisteminin okullarına gönderenler orada işte sevgilin var mı diyerek soruyorlar. Böyle yapanlar da var. Kız arkadaşın var mı? Bunları teşvik ediyorlar bir de. Hayasızlık, yani ardamanın çatlaması denilen şey herhalde bu olsa gerek. Bunlar maalesef çoğu Müslümanın gayret damarlarının hiç kabarmadığı, sıradan bir şey olarak gördüğü şeylerdendir. Çünkü sabah akşam televizyonlarında zina, fuhuş sıradan bir şeymiş gibi bilinçlerine yerleşmiştir. Televizyonlarda böyle gözde karakter olduğu olarak kabul ettiği kimseler, bu işleri yapan kimseler. Bunlar bilinçlerinin altına ne yapıyor? Bir film mesela oluyor, adam kahramanlık yapıyor savaşta. O filmde de ister istemez bu kazansın diyerek insan ona odaklanıyor. Bu sefer ne yapıyor? Onun yaptığı pek çok rezillik, pek çok çirkinlik artık gözünün önünden geçiyor, karşı çıkmaz oluyor. Hatta şöyle yapsa diye de ne yapıyor? Destek oluyor. Bu artık hayatına da tezahür ediyor. Hayatında da bunları gördüğü zaman artık çok sıradan bir şeymiş gibi karşılamaya başlıyor insanlar. Evet, faizin yayılması. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kıyametten önce faiz çoğalır. Bukhari Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki kişi kazandığı mal helal mi yoksa haram mı diye hiç dikkat etmeyecek. Yani faizin malı haram etmesi bu konuyla alakalı olduğundan dolayı bu bapta getirilmiş bir hadis bu. Faizi helal sayanlar da çıkacak. Faizin yaygınlaşmasını bırakın. Bugün mesela diyor ki ya diyor ev diyor zaruret diyor şimdi diyor. Tam aradıkları fetvaydı. Diyanet'ten de böyle bir fetva çıktı. Rablerinden. Böyle bir fetva çıktı ve insanlar bu fetvayla ne yaptılar? Müşrik oldular. Helal sayanlar. Diyanet'in fetvasıyla faizi helal sayanlar veyahut Ankara'da bilmem ne Hoca Efendi'nin fetvasıyla veyahut Süleymancıların fetvasıyla krediye, faizli krediyi helal sayanlar müşrik olmuşlardır. Allah Azze ve Celle bunların kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkacağını bildiriyor. Ve bunun sebebini ne diye bildiriyor? Kıyaslarıdır bunların sebebi. Kıyaslarıdır. Alışveriş gibidir faiz. Faiz de alışveriş gibidir demelerindendir. Buna sebep olan kıyaslarıdır. Evet, maalesef bu tip fetvalar verilmekte. İnsanlar birazcık samimi olsa şunu düşünürler. Yahu sahabeden bir sürü fakir insan vardı. O dönemde de vardı faiz veren Yahudiler. Yani onların hiç mi eve, hatta İslam'a hizmet için bir şeylere ihtiyacı yoktu? Bırakın ferdi konforu. İslam'a hizmet için bir şeylere ihtiyacı yok mu? Faizle çok daha üstün şeyler elde edebilirdi insan. Bırakın o ortamı. Bunlar faiz kurumlarına faizli parayı veren kimseler haline geldiler. Alan da değil, veren kimseler haline geldiler. Evet. Çalgının çoğalması ve helal sayılmaz. Musiki'nin çalgının çoğalması. Seyl bin Sa'd radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle
buyurduğunu rivayet ediyor. Ahir zamanda yere batanlar, atılıp fırlatılanlar ve şekil değişikliğine uğrayanlar olacak. Sahabe bu ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalınca buyurdu. Şüphesiz musiki meselesi, müzik meselesi bugün yine insanların hayatının her alanına dahil olmuş batıllardan birisidir. Telefonlardan tutun kapı zillerine kadar müzik her yere girmiştir. Bir Müslüman gücünün yettiği kadar bunlara karşı çıkmak durumundadır. Film seyrediyorsa müzik dinliyor. Bilgisayar açıyorsa müzikle açılıyor. Kapanıyorsa bilgisayar yine müzikle kapanıyor. Telefonu müzikle açılıyor, yine müzikle kapanıyor. Her yerde bir müzik. Sokakta geçerken müzik. İlahi dinleyecek, ilahi de müzikle beraber. Neşit dinleyecek, neşit de müzikle beraber. Bu kadar iç içe girmiş. Allah yardımcımız olsun. Bunlara gücümüz yettiği kadar karşı çıkmak durumundayız. Şüphesiz müzik hakkında gelen pek çok nas vardır. Bunlar belki ayrı bir ders olarak işlenmesi gereken bir konu. O yüzden fazla detaya giremiyoruz. Konu küçük, kıyamet alametleriyle ilgili olduğundan. İçkinin çok içilmesi ve helal sayılması, mescitlerin süslenmesi gibi konular var. Allah izin verirse haftaya bunlara devam edelim. Çünkü bu konu oldukça uzun. Bu konuyu bitirdiğimizde de büyük alametlere geçiş yapacağız inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.